son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.
Son buzul erimeden podcast serimizin bu bölümünden herkese merhabalar. Bu bölümde öncelikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ve yeni iklim kanununun bizlere neler getireceğini ve benzerliklerini, yakınlıklarını, ilişkilerini konuşuyor olacağız. Yeni iklim kanunu, iş dünyasının Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde en fazla önem verdiği konuya odaklanıyor. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına uygun biçimde davranabilmek. Bu kısmen doğru bir yaklaşım ama buradaki amaç yeni iklim kanunu tasarısını değerlendirmek değil. Daha çok iş dünyasının öncelikli olarak Avrupa'ya yaptığı ticaret bağlamında karşılaşacağı hukuki sorunları ele alabilmektir. Avrupa Birliği'nin sera gazı salımlarına uygun bir ticaret anlayışı geliştirmek, Yeşil Mutabakat'ın değişik alanlarından sadece bir tanesi. Ancak ülkemizde sanki Yeşil Mutabakat, iklim krizine karşı önlemler paketi gibi bir anlayış yaratılıyor. Öncelikle Avrupa'nın iklim krizi karşısındaki duruşunu anlamakta büyük fayda var. Biz her ne kadar karşımızda bir tek Avrupa Birliği görsek de esas sorun karşımızda bir birlik değil, en az 3 değişik katman olmasıdır. Bu katmanların ilki, birliğin sorunlarını ve gelecekte karşılaşacağı zorlukları görerek buna dair adımlar atılmasını öneren bürokratik katmandır. Bu katman oldukça önde görünse de aslında en güçsüz katmandır. Arkada ayrı devletlerin oluşturduğu bir başka katman vardır. Bu katman da bir birlik olarak Avrupa'nın değil, tek tek üye ülkelerin ihtiyaçları önemlidir. Ve bir konuda ancak herkes hemfikir olursa ilerleme sağlanabilir. Herkesin hemfikir olabilmesi için de çok sayıda taviz verilerek mümkün olan en katı ama aynı zamanda da en sulandırılmış kararlar alınır. En alt katmanda da parlamento bulunur. Parlamento bir ülke parlamentosuna kıyasla politik gerekliliklerle en az bağlanmış yapıda olduğundan etkilenmesi de en kolay olan katmandır. Parlamento liderlerinin değişik imtiyaz grupları ile olan ilişkileri neredeyse polisiye olaylar haline almıştır bugün. Bu yapı içerisinde en üst katman olan komisyon, Avrupa'nın geleceğini sera gazı salmayan bir ekonomide görmektedir. Uzun vadede doğru olan yaklaşım da budur. Avrupa'nın ekonomik açıdan kuvvetli olan ülkeleri de bu yaklaşımı destekliyorlar. Özellikle Almanya, karbonsuz bir ekonomiye geçişin faydasına hem inanıyor, hem de koalisyon ortağı olan Yeşiller Partisi nedeniyle inanmak zorunda kalıyor. Ancak aynı şeyin birliğin doğusundaki ülkeler açısından geçerli olduğu söylenemez. Mesela Polonya ekonomisi oldukça kömür bağımlısı olduğundan, Avrupa Konseyi'nden kömürü yasaklayan bir kararın çıkmasını beklemek hayaldir. Bunun ötesinde parlamento, çeşitli sektörlerin etkilerine göre pozisyon almaktadır. Avrupa Birliği, kendi üretimini karbonsuzlaştırmanın önemini biliyor ve bu yolda elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Ancak üretimi karbonsuzlaştırma, bugünden yarına gerçekleşmesi imkansız bir konu olmanın ötesinde oldukça da maliyetlidir. Eğer Avrupa Birliği üreticileri bu maliyete katlanıp karbonsuzlaşacak olurlarsa, ithal edilen mallarda aynı maliyet olmamasından dolayı önemli bir fiyat dezavantajı ile karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle de Avrupa Birliği, sınırda karbon düzenleme mekanizmasını çalıştırarak kendi üreticilerinin karşı karşıya kaldıkları ek maliyeti Avrupa Birliği'ne ihracat yapan şirketlerin de sahiplenmesini istiyor ki fiyat dezavantajı ortadan kalksın. Bu şekilde bir düzenleme, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre ancak iç pazarda da uygulandığı sürece mümkün olabilir. Yani eğer Avrupa Birliği kendi sınırları içerisindeki her üreticiden salınan karbondioksitin tonu başına 100 euro vergi alırsa ya da piyasa mekanizmalarıyla bu verginin eş değeri olan bir sınırlandırma uyularsa ithal edilecek ürünlere de aynı karbon vergisi uygulanabilir. Eğer kendi birlik sınırları içerisinde bu vergiyi uygulamayıp sadece ithal ürünlere uygulayacak olurlarsa, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi biçimde çiğnemiş olurlar ki, bunun Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde ciddi yaptırımlar olacaktır. O zaman anlıyoruz ki bu karbon mekanizmasının öncelikle Avrupa Birliği içerisinde çalıştırılması gerekiyor. Avrupa Birliği 2005 yılından bu yana sağlıklı bir karbon piyasası yaratma çabasında. Ancak henüz birlik üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde bu piyasa içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirdiklerini söylemek oldukça zor. Özellikle sektörlerin baskısıyla parlamentoda alınan bazı kararlar, birliğin ekonomik anlamda daha geride bulunan ülkelerine imtiyazlanıyor. Bu da Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde savunulması zor bir pozisyon yaratıyor. Bu resim karşısında bizleri neler bekliyor? Öncelikle Avrupa Birliği gerek kendi içinde gerekse de Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm tarafların karbon salımı konusunda şeffaf olmalarını istiyor. Bu Avrupa Birliği sınırlarında nispeten sağlanmış bir konu olsa da ülkemiz gibi verinin oldukça yetersiz ve bazen de gereksiz görüldüğü ülkeler açısından çok önemli bir sorun yaratıyor. Artık Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm şirketler üretimde ne kadar sera gazı saldıklarını raporlamak zorundalar. Bu bizim şirketlerimiz açısından ciddi bir kabus. Çünkü her ne kadar senelerdir bunu hazırlanıyor gibi görünsek de bu konudaki altyapımız oldukça zayıf. Bunun bir nedeni şirketlerin ve devletimizin yapısından kaynaklansa da bir diğer nedeni tedarik zincirinden ve bu zincirin gri sınırlarından kaynaklanıyor. Yani siz istediğiniz kadar iyi veri tutun, sizin sağlayabileceğiniz veri ancak sizin tedarikçinizin size sağladığı veri kadar doğrudur. Bir de bunun üzerine konu gerçekten sınırda bir vergi alınmasına gelecek olursa, o zaman emin olun, sizin vereceğiniz raporları biri gelip yerinde denetleyecektir. Dolayısıyla da bu raporların herhalde şöyledir yöntemiyle değil, bilimsel kaynaklara dayandırılarak hazırlanması gerekiyor. Bunu yerine getirdiğimizi düşünecek olursak, 2026'da Avrupa'ya ihraç ettiğimiz bazı ürünlerden vergi alınmaya başlanacak. Ancak Avrupa Birliği kurallarında biz vergi alacağız demiyor. Salınan karbondioksitin karşılığı ödenir diyor. Yani bu vergiyi bizim hükümetimiz almazsa Avrupa Birliği sınırda alacak. Bu durumda da eminim bizim devletimiz Avrupa Birliği'ne para vermemek için kendisi bir vergi mekanizması kuracaktır. Bu vergi eğer Avrupa Birliği içerisinde belirlenen karbon fiyatının altında olursa, Avrupa Birliği gene de sınırda aradaki farkı talep edecektir. O nedenle de karbon fiyatının Avrupa Birliği'ndeki karbon fiyatı ile uyumlu olması gereklidir. Avrupa Birliği'nde bugün için karbon fiyatı 100 euro çevresindedir. Bu fiyatın 2030 yılına kadar en az 150 euro civarına çıkması öngörülüyor. Bu fiyat gözümüzü ayırmamamız gereken en önemli fiyattır. Hatta bugünden tüm işlemlerimizde bu fiyatın varlığını kabul ederek çalışmamız gelecekte bu fiyatla karşılaştığımızda yaşayacağımız şoku azaltır. Peki ya karbon piyasası? Karbon piyasasının sisteminin temeli bir sınır tavan belirlenmesi ve bu sınır tavan çerçevesinde ticaret yapılmasıdır. Yani sınırın kısıtlandığı metanın ticareti yapılabilir. Ülkemizde en azından 2038 yılına kadar ciddi bir karbon sınırı yoktur. Bu nedenle de piyasada sınırsız bir kaynağın fiyatının 100 euro ile belirlenmesi imkansızdır. Ancak durum ne olursa olsun, eğer Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda bir uzlaşıya varacak olurlarsa, ilk eylemleri bizden de bu bedeli talep etmek olacaktır. Bu nedenle de bizim bugünden vergi olsun, çalışan karbon piyasası olsun, saldığımız her ton karbondioksitin bedelinin de 100 euro olduğunu bilerek işlerimizi yürütmemiz gerekiyor. Bu anlattıklarım Yeşil Mutabakat'ın 8 ana maddesinden sadece bir tanesi ve belki de bizim tarafımızdan en iyi anlaşılanı. Ancak Avrupa Yeşil Mutabakatı bununla kalmıyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapacağı, bundan sonra yapacağı ihracat ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak. Ve nasıl bugün bir iklim kanunu çıkartılarak iklim değişikliğinden kaynaklanan vergilendirmenin ya da bedel belirlemenin etrafından dönmenin bir yolu aranıyorsa, geri kalan bütün kurallar için de benzer kanunların çıkartılıp ondan sonra onlara göre davranmamızı hızlıca becerebilmemiz gerekiyor. Bu konuları da elimden geldiğince bir dahaki podcastlarda anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın.
Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.